Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 14 ayrımdan oluşmaktadır.
Müsait bir yerde inebilir miyim? Karın kara kaşlı.
Ayrım 1.
Teslim etmek kendini sese, çığlığa, nefese. Yaşama bir iç çığlıkla başlıyoruz. Günü geldiğinde de son bir nefesle, bir iç çekişle yine sesle terk ediyoruz dünyayı. Ömür niyetine akan tüm o zaman boyunca da her şeyin en dolusunu sesle yaşıyoruz, sözle değil. Istırabın en dip noktasında, sevincin tüy hafifliğindeki doruğunda, heyecanın uçuşunda, umutsuzluğun kuytusunda, duyguların o en yalın, en çıplak, en coşkun dünyasında söze yer yok. Sözün aciz kaldığı noktalarda ses tercüman oluyor o saflığa, katışıksızlığa. O yüzden zaten derdimi sözün sesi şiirler ile şarkılar anlatıyor ne zamandır. Gerisinden umudu kestim. Yalnızca bir sesten, sessizlikten, bir gıdım nefesten ibarettim. İnsan olmak zordu. Yaşamda tökezleyip düşmekten yorulmuştu. Artık sadece dünyayı seyretmek, ait olduğu dünyaya dönmek istiyordu. Sürekli terk edildiği, özlemle kavrulduğu, hep yapayalnız kaldığı bir yerde daha fazla durmayacaktı. O hayattan müsaade istiyordu. Müsait bir yerde inebilir miyim? Yaşamanın, sevmenin, terk etmenin ve terk edilmenin hikayesi. Karin Karakaşlı 1972'de İstanbul'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim Tercümanlık Bölümünden mezun oldu. Anita Bruckner'ın Özel Bir Bakış ve Peter Esterhaz'ın Hrabal'ın kitabı romanlarını Türkçe'ye çevirdim. Çocuk romanı Ay Deniz'le Buluşunca bu yayın evi edebiyatı roman yarışmasında mansiyon alarak 1997'de aynı yayın evi tarafından yayımlandı. Karin Karakaşlı 1998'de Öykü Dalı'nda Varlık Dergisi'nin Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülünü kazandı. İlk öykü kitabı Başka Dillerin Şarkısı 1999'da Varlık Yayınları'ndan çıktı. Yazarın Can Kırıkları adlı ikinci öykü kitabı ise 2002 yılında Doğan Kitap tarafından yayımlandı. Bıraktım, bıraktım. Hepsini kendi ve benim dünyamı anlamaları için bıraktım. Ama hiçbiri kendi dünyalarını anlayamadı. Ve bana ölümsüzlüklerin sonsuz acıları kaldı. Ya da sonsuz bağımsızlıkları. Bu kadar duyguyu nasıl taşıyacaktım? Bunca yıl taşımış, bunca büyük kentin, onca büyük alanlarında bu yalnızlığıma bir destek aramıştım. Beni yaşamcıl kılmakla en büyük ölümlerin, en derin acılarını bana vermemiş mi bu insan olma çabası? Ben insan olma çabasının sürekli üstüne giden ben. Artık beni benden alsınlar. Tezer Özlü. Ey kapı paspasları, oyuncak silahlar, filler ve su tabancaları ve 40.000 ipek baskı ve halatlar, paralı geçişler, asma köprüler ve siz yayalar, benim değinin. İlhan Berk. Kendimistan Özerk Cumhuriyeti. Kış ayazının hüküm sürdüğü o gün, insan sıcağına dair hissettiği tek şey, üzerine aldığı yünlü, kalın hırkanın, kollarına yaydığı tatlı sıcaklıktı. Kocaman sırt çantasını da omuzlarına geçirdiği anda hazırdı artık hayata, tüm olacaklara. Öyle sanıyordu. Denize doğru inen yoldan aşağı bıraktı kendisini. Akıp gidiyordu adımları belli belirsiz. Değdikleri zemin boyu. Kimi zaman tabanına batan taşlardan, yerden kalkan tozdan, içine cüp diye batıverdiği bir su birikintisinden anlıyordu ne kadar uzun süredir yollarda olduğunu. Artık saate hiç bakmıyordu. Saat zamanı ölçebilen son şey bile değildi. Ölçü birimlerini kendisine göre değiştirmişti. Bir önce ile sonra yaratan anları saklı tutuyordu içinde. Birbirini yineleyen, günleri kale almıyor ama güneşin günlük oyunlarını, kimi geceler hiç ortalıkta gözükmeyen, kimi gecede türlü şekle bürünen nazlı ayı mutlaka selamlıyordu. Mevsim dönümleri içinse kentin dokusuna sızmış doğanın izinden gidiyordu. Mısır kestaneye dönmüştü, Lodos Poyraz'a. Mevsimlerden üşüme mevsimiydi artık. Gerçi o mevsimsiz üşürdü ama bugün ilk kez rüzgarın serinliğinden ürperince işte geldi demişti kendi kendine. Ve hışırdayan yapraklarla birlikte için için selamlamıştı ayazın hükümdarı kışı. Binlerce yıldır varlığını sürdüren bir kent bir anda değişir mi? Değişmişti işte. Sokaklarında deli gibi yürüdüğü İstanbul, doğduğu, iliklerinde hissettiği yer değildi ne zamandır. Etkileyici manzarası ve tezatlarıyla çarpıcı bir tiyatro sahnesini andırıyordu daha çok. Çünkü ben kendimi artık hayatın içinde hissetmiyorum diye itiraf etti. Tam da bu itirafından dolayı seyircisiydi artık hayatın. Dışında kalmıştı. Herhangi bir günde aslında görünüşte hiçbir şey olmamıştı. Hele de gerçekten bir şeyleri noktaladığı zamanlarla kıyaslandığında bugünü unutulmaz kılan hiçbir özellik yoktu. Ama işte tuhaf bir içgüdüyle biliyordu miladı olduğunu. Bu böyle gitmez gerçeğini kabulleniş. Her türlü reddedişten daha büyük bir isyandı. Ta iliklerinde hissediyordu. Duran anlar vardır. Zaman birimlerinin ölçemediği. Kişiye özel zamanlar. Öyle bir andı. Dua gibi, iç çekiş gibi, deprem gibi, aşk gibi, doğum ve ölüm gibi. Görünüşte bir kapı kapatmıştı. Kim bilir hayatında kaçıncı kez. Ardından usulca çekmişti kapıyı. Her zamankinden daha hızlı bile değil. Hatta belki de çok daha yavaş gitmişti. Varacağı bir yer olmadan. Bir cuma akşamıydı. Bugünün ta kendisiydi ama zamanla arasındaki o giderek garipleşen ilişki nedeniyle bugünü de fazlasıyla uzağında hissediyordu. Sabahı ve akşamıyla bugün tek gün, aynı gün olamazdı. Sanki tüm yaşamının içinden yürümüştü. 24 Aralık Cuma. Geçtim erken kararan günün alacakaranlığından. Kızartma balık ve patlıcan, kıymalı patates yemeği kokularından. Öylesine fırlatıldıkları sokak köşelerinde uçuşan otobüs bileti ve fiş artıklarından geçtim. Torbalar hışırdadı, plastik şişeler büzüştü ayaklar altında. İnsanlar şapkalarını iyice bir kulaklarına çektiler. Atkılar, şallar havalandı rüzgarın peşi sıra. Ben hep geçtim, hepsinin ve herkesin arasından. Hiçbir şey ve hiç kimse hissederek kendimi. Çok yürüdüm, hiç işim olmayan yerlerde. Hiç işim yoktu zaten. Hiç işim yoktu çünkü zaten dünyada. Onca meşguliyetim arasında yoktu. Anlamını yitirmiş iş, iş midir? Bir yalanı sürdürmüşlüğüm yeni bir şey değil. Sadece bugün tahammülsüzlüğümün miladı oldu. Bir de farkındalığımın. Daha biraz öncesine kadar ben de bu insanlar gibi en sevilen iş gününü bitirerek hafta sonu tatiline girmeyi bekliyordum. Bir anda oldu. Hem çok uzun zaman içinde hem bir anda. Tüm o insanları benden ayrı bir boyutta, yorgun ama rahatlamış ifadeleriyle, evlerine ya da sevdikleriyle dışarıda bir akşam yemeğine giderken gördüğümde, ama benim gidecek bir yerim yokmuş gibi hissettiğimde, hat kopmuştu bir kere. Tenin yuvasından çıkış sesini duyduğuma yemin edebilirim. Göğsümde saplı bir ağrı, nefes darlığı ve beynimde kopan bir teldi idrak. Çaresiz kabullendim bu kanırtıcı berraklık hissini. Ve işte artık her şey inkar edemeyeceğim gerçekliğiyle karşımdaydı. Çalıştığım şirketin floresan ışıkları daha bitçi, çalışanların merhaba canımları daha bir yapay göründü. Her şey en haline vardı olumsuzluğunda. Oysa sıradan bir cumaydı işte. Ne daha kötü ne daha iyi. Patronumun yanına vardım. Şaşırdı öyle olur olmaz bahanelerle rahatsız etmeyeceğimi bilir. Babacan da bir adamdır. Mesleğin duayenlerinden. Saçını da sakalını da sektörde ağırtanlardan. Ne mutlu ona. Reklam dünyası onun için bir tutku. Öyle de olmalı zaten. Yaptığım işlerden hep memnun kaldı. Ama reklamın benim gerçeğim olmadığını da bildi. Sahi ben ne olmak isterdim? Asıl isteğimin ne olduğunu unutacak kadar uzun zaman geçti. Çocukluğumdan beri kitaplara aittim ben. Hep okumayı istediğim, bir benim yazabileceğime inandığım kitapları yazacaktım. Hele de şiir. Şiir gibi yaşayacak, şiir gibi yazacaktım. Tım tım. Önümüzdeki hafta için sizden izin rica ediyorum dedim. Patronum sıkıntıyla sakalını sıvazladı. İyi de güzelim, tam yılbaşı arifesi. Biliyorsun bizim tanıtım işlerinin en yoğun olduğu dönem dedi. Tuhaflık bende. Biliyorum ama değişemiyorum işte. Böyle zamanlarda talebini gerçekleştirmek, bir haklılık zeminine oturtmak, ısrarcı olmak gerekiyor. Tüm istekler için geçerli bu. Gel gör ki yapamıyorum ben. İsteme özürlüyüm. Güç bela cümlemi kuruyorum. Artık kolaysa biri daha bana tekrar ettirsin. Bu huyuma en yakınım bir iki insan bilir. diğerleri için demek ki o kadar da istemiyormuş. Dan ibaret kalırım. Hem sonra bir bahanem yok. Devam edemiyorum, durmam lazım denmez ki. Bir tatil planından bahsetmek gerekir. Yok öyle bir planım. Susuyorum o yüzden ve sadece gözlerinin içine bakıyorum. Bir anda ifadesi değişiyor. Tamam kızım git diyor. Ama bak iyi dinlenmiş döneceksin. Gözündeki ışığı geri isterim ona göre. Başımı sallıyorum uysal uysal. Söz verdirir gibi haftaya cuma burada olacaksın diyor. Burada olacağım. Kendine de mukayyet ol. Mukayyet olacak ne kendim kaldı ki? Her şeyin bir zamanı var derler. Genelde sabırlı olunmasına, doğru anın beklenmesine yönelik bir deyiştir bu. Ama tersi de geçerli. Her şeyin daha fazla gecikmeden olması gereken bir zamanı da var. Ancak o zaman içinde gerçekleştiğinde anlam taşıyan bir zaman. Üniversite yıllarımda, algılarımın bilendiği yıllar, basmadılar yazdıklarımı. Bir iki dergide göründüğüyle kaldı. Edebiyata meraklıyım düzeyinde. Sindiremedim. Edebiyata meraklı değil, sevdalıydım. Parayla onarmaya kalktım örselenmiş yanıma. İşim oldu. Reklam dünyası yaratıcılığı sever. Tam yeteneğine göre bir iş buldun dediler. Ama işte yarattıklarım benden talep edilenlerdi. Yatkınlığım var diye kitap tanıtımlarını yazarların, çevirmenlerin basın toplantılarında bana verdiler hep. Nezih ortamlarda halkla ilişkiler yürüttüm. Kendimle bir ilişkim kalmayana dek yürüttüm. Yüzeyim daha bir cilalandı. Kuralına göre oynar ve ama aslında hep seyreder oldum hayatı. Yazmak hayatı yazıyla yaratmak. Benim tek gerçeğimdi. Bir yandan onca ders kitabının anlatamadıklarını öğretiyordu edebiyat. Bir yandan yüreğe ilham ve umut veriyordu. Çünkü umutsuzluğu bile yazıya dökme şansım vardı. Yazıldığında benden bağımsızlaşıyordu her şey. Uçabiliyordum. Yüklerimi bıraktığım ve insanın hayrına dönüştüğüm noktada. Derken öyle sakınımsız uçuverince kanadım kırıldı. Bir türlü onaramadım. İçimde tarifsiz bir yerin açık kaldığını, uğuldadığını kimselere diyemedim. Hem sonra okul dönemi insanları bir yerlere dağılmış, iş dünyasında kimsenin incelikli dostluklarla kaybedecek zamanı yok. Günlüğe bile yazmadım yıllarca. Yarattım ve para kazandım. Şiir yerine kafiyeli sloganlar buldum. Gel gör ki o kafiyeli sloganları bula bula içimdeki sesi yitirdim. Onu yitirdim dememek için çok meşgulüm dedim. Yarattım dediğim şeylerin hepsi sipariş üzerine, parası ödenerek ortaya çıkarılmış, mal ve ürünlerden ibaretti. Bu işi meslek edinmiş, manevi tatminle yapanların yanında ben yalnızca bir yalandan ibarettim. Başarılı oldukça daha da komikleştim. En önemli anlar sahneler halinde ve sanki seslendirme yapılmış gibi tuhaf bir belirginlikle öne çıkan seslerle, sözlerle kalıyor insanda. Böyle bir sahne vardı bu reklam işinden çok önce. Henüz paylaşmaya cesaretim ve çocuk masumiyetim varken. Genelde kendisine şiir yazılmayan kadınlar şiir yazar demişti editör bozuntusu. Güya şakaydı ama ben gülememiştim. Çok da gençtim, gafil avlanmıştım. Dosyayı bırakmadım, çıkışta çöpe attım. Hayat devam ediyordu işte. Söyleyecek bir şeyim kalmayacak kadar yavanlaştığımı itiraf etmeden akıveriyordu. Görece başarılarımın ışığında parıldıyordum ışıl ışıl. Sonra bir gün o geldi. Karanlığıma dokundu. Karanlık basmıştı ve evde değildi. Adı hala cuma olan günün gecesinde. 24 Aralık Cuma dedi kendi kendine. Noel. Avrupa'da olmayı, Noel döneminin ışıltısını yaşamayı istedi birden. Nasıl da farklıydı kim bilir oralar şu an. Hiç öyle batı özentisi olduğundan değil. Ama kendinden kaçmak adına kendisini hiç unutturmayan şu İstanbul'a taban tabana zıt bir yerlerde olmaya ihtiyaç duyuyordu. Sakladığı Noel kartları geldi aklına. Çocukluğundan beri uzun pamuk sakallı, yumuşacık bakışlı Noel babanın çocuklara hediye dağıttığı anları resmeden rengarenk kartlar biriktirirdi. Dünyanın geneline mal olmuş azizleri, melekleri dinler üstü bir konumda değerlendiriyordu. O zamanlar inancı düşünmez yalnızca. Yaşanırken daha da bir işten dua edebiliyordu sanki. Hırkasına daha bir sıkı sarıldı. Bacakları yorgunluktan titreyince Sultanahmet'in açık hava mekanlarından birine oturdu. Sanki her gece buraya gelirmiş gibi bir rahatlıkla kuruldu. Hem de masaya. Vodka istedim. Biraz da çerez. En son ne zaman vodka içtiğini hatırlamaya çalıştı. Sonra vazgeçti. Hatırlamaktan da neden bunları yaptığını anlamaya çalışmaktan da vazgeçti. Barda turist olduğu belli bir adam kendisine bakıyordu. Kaçamak anlardı. Bir iki göz göze geldiler. Sonunda gülümsedi ve bakışıyla izin istedi adam. Başını salladı kadın. Çok doğru bir şey söylenmiş de onaylarmışçasına başını salladı. Bir an sonra adam karşısındaki sandalyede yerini almıştı. Hararetle ve kendi ana dilinde konuşabilmenin rahatlığıyla bir şeyler anlatmaya başladı hemen. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz bilgilere? Kadın dalgın dalgın bakıyordu o yabancı gözlere. Çok iyi bildiğim bir yabancı dilin müziğine takıldım. Olur öyle bazen. Sözcük ayıramam. Yalnızca sesler vardır. Sesler ve meyve suyunun içinden kendisini hissettiren vodka'nın sıcaklığı. Stockholm diyor. Bankalardan bahsediyor. Anne baba emekli. ABD'de eğitim. Çok kültürlülük. Buradaki canlılık, ezan sesi ve çan. Otantik kıyaslamalar. Hani şu Ayasofya'nın duvarında buluşan İslam ve Hristiyan dünyası vesaire. En sonunda susuyor. Son iki sözcük havada asılı kalmış. Ya sen? Ya ben? Hala günlerden bugündü. Çıktım ve bir taksiye el ettim. Taksiye el ettiğimi de araba önümde durunca fark ettim. Çok tuhaf bir his. Sanki kendimi saniye farkıyla geriden izliyordum. Önden gidene teslim oldum. Ne anlatayım? Böyle bir günde bu yabancıya. Çevremi seyrediyorum uzun uzun. Her yan mutlu turistlerle dolu. Kente içindeki türlü çeşit yaşama teğet geçenlerle. Açık havada olmayı özlemişim. Yolum az düştüğü halde gönlümde ayrıdır yeri Sultanahmet'in, Beyazıt'ın. Neler neler yaşanmış buralarda. Sonra da o bir zamanların gerçeklere geçersizlikten tarih olmuş. Böyle işte İstanbul. Gerçekleri eskiyor ya da kendi istediği nostaljilerle anımsamayı tercih ediyor geçmişi. Bir nevi seçmece mazi durumu. Benim şu anıma nasıl da uygun, ben de anımsamayı tercih ettiğim kadarıyla devam ediyorum hayata. Yokluk kendinden sonraya bir şey bırakmazmış meğer. Artık benim için ertesi diye bir şey yok. Öncesi de yok. Her gün sıfır. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Eklenen ya da azalan hiçbir şey yok. Sıfır olmak güzel şey. Hala bugündü, bugünün sabahı. Vitrinde o kolyeyi görünce dank etti kafama sıfır halim. Sıfır şeklinde bir kolye ucu. Zinciri de kalınca. Sıfırı taşımak zor iş ne de olsa. Aldım geçirdim boynuma. Yine devam ettim yoluma. Vardırmayan yoluma. Ne anlatayım? Böyle bir günde bu yabancıya. Kolyemi eliyor. Güzelmiş diyor gülümseyerek. Ona göre her şey güzel. Konuşmamı istiyor hep. Benim sesimden Türkçe çok melodik geliyormuş kulağına. Ama çok uzun süre sustum ve daha yeni düştüm yola. Hiçbir dilin sözcüğüne dönüştüremiyorum içimdeki girdabı. İyisi mi ben sana bir şiir okuyayım diyorum o yüzden. Onun itiraz edeceği hiçbir şey yok. İtiraz aidiyet ve samimiyet gerektirir. Ne güzel böyle birbirine ilişmeyecek denli yabancı olmak. Sigaraya uzanıyorum. Yakıyor hemen. Dumanlara savuruyorum dizeleri. İki kalp arasında en kısa yol, birbirine uzanmış ve zaman zaman ancak parmak uçlarıyla değebilen iki kol. Merdivenlerin oraya koşuyorum. Beklemek gövde kazanması zamanın. Çok erken gelmişim, seni bulamıyorum. Bir şeyin provası yapılıyor sanki. Kuşlar toplanmışlar, göçüyorlar. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Cemal Süreyya iki kalp. Eş değeriyle yan yana yürürken cehennem sokağında birey olmak ve en inceldikten sonra ilkel sözcüklerle konuşmak seninle. Saat 5 nalburları pencerelerden madeni paralar gösteriyorlar. Yalnızlığı soruyorlar. Yalnızlık bir ovanın düz oluşu gibi bir şey. Hiçbir şeyim yok akıp giden sokaktan başka. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Cemal Süreyya, eş değeriyle yan. Sen konuştukça bize dair anlattığın hayaller bir çocuğun şişirdiği sabun köpüğü gibi rengarenk harelerle belirir. sonra da sönüp giderdi. O harelerin içine kattığım için kendimi, söndüklerinde ben de patlamış oldum boşluğa. Kimse seni hayallerinden dolayı suçlayamaz. Ama bunlar gerçeğe dönüşme umudu olan planlar değil de daha ziyade bir çocuğun kendi kendine sayıklamaları gibiydi. Kim bir çocuğun hayalini kurduğu, bir kendisinin gördüğü yaşam olasılığına yalan diyebilir. Ama işte bazı düşler yaşanmak için değil, yalnızca hayalini kurmak içindir. Ben gerçek olur sandım. Her dediğini Tanrı kelamı, her yaptığını mucize bildim. Keşke başka türlü sevseydim seni. O zaman da ben olmazdım ama değil mi? Haklısın. Ne diyeyim? Keşke dünyanın en aptal sözcüğüdür zaten. Boş ver, bırak uçsun gitsin. Döne döne alçalıyorlardı. Yüzlerce kanat, alacalı, kınalı gölgeler. Sultanahmet'in kuşçusu küpeli, boncuklu güvercinlerini uçurdu gururla. Yeryüzü o kanat çırpışlarla harelendi. Dalıp gitmişti kadın. Gözünü yeniden oturduğu masaya çevirdiğinde karşısındaki adamın hayranlıkla kendisini seyrettiğini fark etti. Keşke bir anlam ifade etseydi ama o hala kendi yüreğindekine söylemişti diyeceklerini. Ne tuhaf, ona hiç okumamıştı oysa bu şiiri. Fazlaca uzun bir sessizlik oldu. Telaşla atıldı turist. Şairi kim, ne anlatıyor? Minnet duydu genç kadın. En azından üzerinde yürüyebilecekleri ortak bir zemin sermişti önüne yabancı. Gülümsedi. Adı Cemal Süreyya. Bana da aşık olmasını isteyeceğim bir şair. Şimdi bu okuduğumda aşk şiiri diyeceğim ama hiçbir şey anlatmayacak bu tanım. Sen sesiyle yetin ve bil ki hayalindeki canlandırabileceğinden de daha benzersiz anlattıkları. Zaten bir şiirler kalmıştı elinde. Onlara sığınıyordu ne zamandır. Niyet gibi çekiyordu dizeleri. Çıkmaz sokakta çıkış olmasını bekliyordu. Onca yaşam bilgesinden biriktirdiklerinin. Söyleyemediklerine ağlamıştı gecelerde. Cenazelerde ve ayrılıklarda dökemediği gözyaşları boşalmıştı bir anda. Birbirinin peşi sıra, birbirini çoğaltarak. O zaman anlamıştı iyice. Sevinçler tekildi, acılar çoğul. Benimle kal bu gecede dedi yabancı. Elini uzattı. Doğru kilide yerleştirilmiş anahtar misali acı. Yüzünün orta yerinden birkaç kere dönüp açıldı. Tuhaf bir ses çıktı ağzından. Öksürür gibi yaptı. Elinin üzerindeki ele baktı. Başını hiç kaldırmadan olur dedi. Olur olur, bal gibi olur diye ince sesli bir kadın şarkı söylüyor. İçimde benimle dalga geçercesine. Maskara gibi hissediyorum. Olur dedim ona. İçimi oyduğundan haberi bile yok. Ne alakasız bir insan. Benimle kal dedi ve ben seninle kalamadım. Otel yakında. Ne yapsan kişiliğini yansıtamayacağın, ev kılamayacağın, steril, temiz ve anonim. Kişiliksiz otel odaları. Balkona çıkıyorum. Allah'tan balkonu var. Bir sigara, nefes gibi. Evet içerim, biri olsun. Dudağımda yumuşak ve ıslak bir temas. Senden başka biriyle ilk öpüşmem bu. Ne acıklı değil mi? Elleri bedenimde geziniyor. Ben bir şey yapamıyorum ona. Çarşafı tutmuşum. İnce bir insan belli, zevk vermek istiyor. Öyle olsun. Bir kez de bencil olayım. Gözümü kapatıyorum ve yalnızca zevkin kendisine bırakıyorum kendimi.
Ayrım sonu.